Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Rasim Özdenören. Ay doğarken geceleri. Bu sokak her an yeni yağmur yağmış gibidir. Çürük ev içleri hep bir örnek, birinin duvarı ötekinin avlusuna bitişik. Bir adam boyu bile olmayan alçak boylu duvarları yıkılmış, ham taşları dökülmüş, sonra ahşap duvarlar tahtalarının yarıklarından komşu evlerin içi görünür. Gizli fısıltılar duyulur kulağınıza söyleniyormuşçasına. Akşam olmak üzeredir. Dar, birbirine girmiş evlerin aralarında kendiliğinden oluşmuş sokaklar. Akşamın ilk alaca karanlığı bu daracık sokaklarda hissedilir ilkin. Komşu evlerin avlusunda yanan maltızların kömür dumanları evlere, çürük tahtaların yarıklarından odalara savrulur. O bildik marsık kokusu yayılır. Komşunun çeyizinden kalma eprimiş kaneviçe işlemelerine, yer yer çürümüş yatak örtülerine siner. Kadın bu geç vakitte, vakit her zaman dardır, her şey bilinmez nedenlerle daima aceleye getirilmiştir ki özellikle yemekler için hep sıkışıklık vardır. Eve ha döndü ha dönecek olan yorgun kocasına, çünkü o da her zaman yorgundur, ne iş yaparsa yapsın yorgun ve şikayetçidir asık suratı, huysuzdur. Bulgur pilavını yetiştirmek telaşındadır. Pilavın suyu kaynamaya bırakılmışken iki baş soğanı da aceleden bir sahana doğrayıp üstüne bir domates dilimleyebilirse ne âlâ. Yeni gelinler, genç kızlar çoğunlukla daha önceden artık avlularda görünmez olmuşlardır. Akşam hazırlığı için evlere girmişlerdir. Şimdi fısıltılarla onları çekiştirme vaktidir. Ufak tefek gereksinimleri gidermek için birbirinden ödünç alma, geceleyin dökülecek şehriyeler için komşuları çağırma vaktidir. O sırada çocuklardan birinin sokak ortasında gelişi güzel ana avrat küfrettiği ayırt edilmez bile. Ama her nasılsa yolu o akşam oradan geçmekte olan herhangi bir yabancının üstüne bütün gözler dikilir. Yolcu uzaklaşıncaya değin, herkes sessizce, dikkatle onu izler ve hemen arkasından yabancının kim olduğu sorulur. Birileri mutlaka ona ilişkin bir şeyler biliyordur. Açıklamalar kandırıcı gelmezse varsayımlar yapılır. Ökkeş evi satacakmış da bu alıcı olmuş. Yok anam bu o değil, o Hanifi Usta'nın güveysi, bu mağaralıdaki hacının kaynı mı oluyor ne? Şekip efendilerin bağını icar edecekmiş. Mırtıklar derler bunlara. Ahmet küskün küskün çömeldi avlunun sokak yanındaki duvarı dibine. Elleriyle yanaklarını kapatarak top değnek oynayan arkadaşlarını seyretmeye başladı. Çaput top bir keresinde iki ayağının arasına düştü, aldırmadan baktı Ahmet. Başka zaman olsa topu kapar, istediği gibi fırlatır, kendisi de oyuna karışırdı ama küsmüştü işte. Şimdi top ayaklarının dibinde dururken kıpırdamadı bile. Öteki oğlan geldi, sessizce aldı topu, uzaklaştı. Biraz sonra Ali gelip Ahmet'in önünde dineldi. ''Hadi kalk'' dedi. ''Bu sefer ikimiz eş olalım.'' ''Gene mızıklanacaksanız ben yokum'' dedi Ahmet. Ama hevesi yüzünden belli oluyordu. Oyuna katılmak üzere ayağa kalktı. Melek Hatun, oğlu Durdu'nun avludan çardağa uzanan merdivenin basamağında oturmakta olduğunu birden ayırt etti. Oysa epey zamandır orada oturuyordu Durdu. Kadın, maltızın üstünde iğnelenmeye başlayan suya tuz dökerken, ''Ne zaman geldin lan?'' diye sordu. ''Baban da çıktı mı?'' Durdu pek de kıpırdamadan gözünün altından anasına baktı. ''Çıkar zahir, gebermedi ya.'' dedi. ''O nasıl söz ulan?'' ''Ağzın büzülür, kötürüm olursun da görürsün gününü.'' ''Beni dövdü gene.'' dedi Durdu. ''Yaptın bir şey ki dövdü, eline sağlık.'' ''Yok artık, kenepede dakika hesabı çıkacaktık. Orada bile rahat vermiyor adama. Kim bilir kaç saat çıktın. Neyse, kalk git de iki dal maydanoz al bakkaldan.'' ''Ben gitmem.'' dedi Durdu. ''Kim gidecek ya? Ben mi gideceğim?'' ''Kim giderse gitsin, ben gitmem.'' ''Baban gelir şimdi. Bir dayak daha yemeden kalk hadi şu salatanın soğanı sasımasın.'' ''Ulan iki dakika rahat yok be.'' diye sızlandı Durdu. ''Dükkana gidiyorsun öyle, eve geliyorsun böyle.'' ''Hadi oğlum.'' dedi anası bu kez daha yumuşak. ''Hadi yavrum al şu parayı da üstü de sende kalsın. Hep böyle yaparsın zaten, dedi çocuk. Sanki benden başka kimse yok evde. Yemeğe gelince aç kurt kesilirsiniz ama hepiniz, dedi kadın. Sanki sen yemiyorsun, diye homurdandı çocuk. Sonra yine homurdanarak aldı parayı, yürüye yürüye avluyu geçip sokağa çıktı. Melek Hatun içeriye girdi. Az sonra elinde bir tepsi, tepsinin üstünde içi bulgur dolu bir tasla dışarı çıktı. Bulguru tepsiye boşalttı. Ayıklamak için yaydı ama akşamın kör karanlığı bastırıyordu. Tepsiyi kucağında tutarak "Sultan!" diye bağırdı. Bir cevap duymadı. "Kız Sultan!" diye bağırdı yeniden. "Hangi cehennemdesin? Gel şu bulguru ayıkla." Sultan komşulardaydı. Anasının sesini duydu, ayağa kalktı. Gergefte nakış işleyen arkadaşına baktı. "E hadi ben gideyim artık," dedi. "Anam bağırıyor." "Gece gelecek misin?" dedi arkadaşı. "Bakalım, belli olmaz. Gelebilirsen gel, otururuz. İşini de getir gelirken." "Belli olmaz dedim ya," dedi sultan gülümseyip göz kırparak. "Ha, anladım," dedi arkadaşı. "Şu mesele." Sonra ilgiyle sordu. "Bu gece mi olacak?" "Bilmem, belki de bu gece," dedi belirsiz bir gülümsemeyle. Sonra ayrıldı arkadaşından. Avlu duvarından atlayıp geçti, anası iyice köpürmüştü. "Kulağına kurşun mu aktı kız? Ne bağırtıp duruyorsun insanı?" "Çatlamadın ya," dedi sultan. "Geldim işte. Ne istiyorsun?" "Şu bulguru ayıkla. Çabuk ol. Baban gelir şimdi." Durdu yolda, kendi yaşıtı bir çocuğa rastladı. Çocuk sinsi sinsi yaklaştı ona. "Lan Durdu," dedi. "Ne var lan?" dedi Durdu. "Sana bir şey diyeceğim." "Ne diyeceksin?" dedi Durdu huzursuzlanarak. "Diyorlar ki, ne diyeceksen de lan, uzatma, işim var benim." "Seyit abi bacını seviyormuş senin," dedi çocuk. "Astır lan," dedi Durdu. Üstüne atılacaktı çocuğun ama o çoktan kaçıp gitmişti bile. Köşeyi dönerken "Bacısı güzel," diye bağırdı Durdu'nun ardından. Sultan tepsiyi kucağına almış, dudaklarında bir ezgi mırıldanarak bulgur ayıklıyordu. Anası içeri girmiş, çocukları avutuyordu. Merdivenin altındaki odanın kapısında paçavralara bürünmüş küçücük yaşlı bir kadın belirdi. Bir gözü kördü kadının. "Sultan kızım," diye seslendi yaşlı kadın. "Ne diyorsun nene?" "İşini bitirince benim yatağımı da ser. Erken yatacağım bu gece." Kadın güçsüz parmaklarıyla merdivenin direğine tutunmak istedi. "Her yanım ağrıyor," dedi titrek sesiyle. "Kuluncum tutmuyor. Gözü kör olsun ihtiyarlığın." "Gel nene," diye çağırdı sultan. "Gel şu ateşin yanına otur biraz. Akşama kadar içeride kaldın." Kadın ayakları üstünde kendini dikkatle dengelemeye çalışarak ateşe yaklaştı. Sultan yerinden fırlayıp oradaki kütüğün üstüne eski bir çaput minder attı. "Otur şöyle nene," dedi. Yaşlı kadın oflayıp puflayarak oturdu. Sultan tepsiyi kucağına aldı. Çevik parmaklarıyla bulguru yeniden ayıklamaya koyuldu. Melek elinde bir bez tomarıyla dışarı çıktı. Bezi duvarın dibine rastgele attı. Öteki eliyle küçük bir çocuğun elinden tutmuştu. Çocuğun elini bırakmadan çömeldi karşısına. Parmağını sallayarak bağırdı çocuğa. "Ben sana demedim mi bir daha altını ıslatmayacaksın diye? Demedim mi curun gelince söyleyeceksin diye?" Çocuk korkudan titreyerek bakıyordu anasına. Melek çocuğun koluna vurdu. Parmaklarının ucuyla vurdu. Çocuk ağlamaya başladı. "Usandım be," diye bağırdı melek. "Canımdan bezdim. İllallah sizin elinizden." Yaşlı kadın çekingen bir halle onlara bakıyordu. "Ağlatma be kızım çocuğu," dedi. "Mübarek vakitte ağlatması var mı?" dedi melek. "İki yaşına geldi, daha öğrenemedi çişini söylemeyi." Çocuğu çekip götürdü. Giderken az önce attığı bezi alıp içi su dolu bir leğenin içine bıraktı. Bu kez az daha büyükçe başka bir çocuğun sesi duyuldu. "Ana, curum geldi. Anasız kalın," dedi melek. Çocuk çıplak ayağıyla toprağın üstünde zıplamaya başladı. Anasının ardından koştu. "Sultan!" diye bağırdı melek. Sultan kıpırdamadı. "Şu çocuğa bak. Elimde bulgur var şimdi, kalkamam," dedi sultan. "Beklesin biraz. Sonra..." "Yaşar!" diye seslendi. Yaşar ağlamaya başladı. "Ulan eteğini kaldıramıyor musun?" dedi melek. "Eteğini kaldır da çöldür şu duvarın dibine, destur de." Kapı vuruldu, aynı anda da komşu kadın vurduğu kapıyı açtı, avludakilere seslendi. "Anan yok mu kızım?" "Burada teyze," dedi sultan. "Bir şey mi istiyorsun?" Melek çocuğu bırakmadan arkasına döndü, baktı. "Buyur bacım," dedi. "Girsene içeriye." "Yok, girmeyeyim," dedi gelen. "Vakit daraldı. Yarın ekmek yapacaktık da şu sizin sacı isteyecektim." "Tabii," dedi melek. Gidip sacı getirdi uzatırken. "Girseydin içeriye," dedi yarım ağız. "Yok," dedi kadın sacı alırken. "Dar vakitte. Şimdi evinizin erkeği de gelir. Hadi al, asmarladık." Melek kapıdan döndü. "Bizim saçla olmasaymış ne yapardınız bilmem ki," diye söylendi. "Allah'ın gazepleri. Bir saç bile alamadınız bunca zamandır. E çok şükür." Yaşlı kadın, "Söylenme be kızım," dedi. "Komşudur insan her zaman birbirine. Dünyanın malı dünyada kalır. Dünyanın malı ama bir saç şunun şurasında. Olur olmaz vakitte insanda rahatsız edilmez ki." Ortalık iyice alacalandı. Sultan kucağındaki tepsiyi yere bıraktı. "Seçemez oldum," dedi. "Şu lambayı getireyim bari." Lambayı iskemlenin üzerine yerleştirdi. Kibriti çaktı. Fitile tuttu. Sonra lambanın şişesini yerleştirdi. Alevi ayarladı. Tepsiyi kucağına aldı. Belini az daha kamburlaştırdı. Nenesiyle uzun bir sessizlik girdi aralarına. Neden sonra "Nene, nene be," diye fısıldadı sultan başını tepsiden kaldırmadan. "Sana bir şey soracağım." "Sor," dedi yaşlı kadın. "Ne soracaksın?" "Doğru söyleyeceksin ama." "Söylerim," dedi yaşlı kadın. "Yemin et." "Söylerim dedim ya." Sultan başını kaldırmadan gene "Sen hiç tutuldun mu nene? Gençliğinde yani." Yaşlı kadın başını iki yana salladı. "Tövbe tövbe," dedi. "Bunu da nereden çıkardın kız? Şimdi durup dururken." "Yemin verdirdim ama," dedi sultan. "Deli misin ne? Tutulmak da neymiş? Hiç kimseyi sevmedin mi yani bütün ömrünce? Hadi oradan deli kız." "Allah aşkına," diye fısıldadı sultan. "Doğru söyleyeceksin." "Ne sevmesi be?" dedi yaşlı kadın sesi titreyerek. "Oynattın herhal sen." "Nene," diye fısıldadı sultan gene. Belli belirsiz çevresini araştırdı gözleriyle. "Senin dilinin altında bir şeyler var," dedi yaşlı kadın. "Söyle bakalım." Sultan ayağa kalktı. "Hem saz çalıyor hem türkü söylüyor," dedi usulca. "Günaha girme kız," dedi yaşlı kadın. "Deli cehennem kütüğü." Sultan ayıkladığı bulguru kaynayan suya boca etti. Sonra ninesinin kulağına eğildi. "Kimseye söyleme ama," diye fısıldadı. "Söz mü? Ölümü öpesin kimseye söylersen." "Azgın karı," dedi yaşlı kadın hoşgörüyle. O bakan tek gözü sulu sulu kırpıştı beceriksizce. Eteklerini toparlamaya çalıştı. Tam o sırada akşam ezanı okundu. Yaşlı kadın "Aziz Allah," diye mırıldandı. Titreyen dizlerini tuttu, ayağa kalktı. "Sen bizim yüzümüze bak ya Rabbim," dedi. "Sen rahimsin, merhametlisin." Abdest için ibriği getirmesini söyledi sultana. Ayın gümüşsü sarı ışığına rağmen karanlık bir gece. Yukarıdan bakılınca bu iç içe girmiş harap evler şiddetli bir deprem sonunda yıkılmış, yıkıldıktan sonra da el değmeden bırakılmış korkunç bir harabe yığıntısı. Evler arasında sokaklar yok sanki. Sokaklardan geçen insanlar hiçbir şey. Köpekler şenlendirir oraları. Onlar da yalnız seslerinden bellidir. Uzun uzun havlayışlarından. Kışın gök bulutsuzsa ve ay doğmuşsa aya bakıp uzun uzun uluyuşlarından. Kanlı Dere, kim bilir hangi korkunç olayın anısına bu adı alan, çocuk zihinlerinde yatağından su yerine kan aktığı izlenimini uyandıran kupkuru uzun hendek. Çevresinde nasılsa yaban otlarının boy attığı, çevreden dağımların boşandığı kuru dere. Ay ışığı altında uğultulu bir sessizlik içinde ince bir bataklık. Uzun oluk, eskiden koca tahta bir oluk içinde gür bir su akarmış. Sonradan oluk çürüyüp yıkılmış, taştan bir geçit yapılmış onun yerine. Üstü de kapatılıp yol olmuş. Şimdi küçük bir çarşı var orada, fırınıyla, kebapçısıyla, bakkalıyla. Bir de küçük bir çeşme taştan, bir kurtuluş yiğidi adına dikilmiş. Ayın gümüşsü sarı ışığı, Engizek Dağı, yayla, Bertiz, uzakta bir köy. Toprak damlar yalnız poyrazın uçurmaması için değil, kırat kırat tarhanaları kurutmak içindir de. Ahır Dağı, görkemli bir silsilenin son kırıntısı, kupkuru bir dağ, poyraza engel olsun diye önüne çok yüksek bir çin seddi örmeyi kaç kişi hayal etmiştir. Yatsıdan sonra bütün el ayak çekildi ortadan. Boğaz kesen ana yol, ışıklar yalnız orada parlıyor. Tek tük, şehrin en işlek kesiti. Boğaz kesen korkunç bir at. Vaktiyle büyük bir yangın oldu, şimdi yangın yerinde yepyeni pırıl pırıl bir yapı var. Aşağıda eski belediye alanında bitiyor yol. Orası yalnızca eski belediye alanıdır. Daha ötesi çarşı başının daracık yolu. Tek yön, giriş yok, yalnız çıkış, üst yanda abara başı yani it tepesi, eski bir kilise, taş, eski bir hastane, taş, itler, esrarkeşler, sarı ışığı ayın gümüşsü, boğaz kesenin sol yanında kalenin görkemli bedeni, burçlar onarılmış, poyrazda savrulan ampuller, kalenin dibinde evler. Boğaz kesende kimsenin boğazının kesildiği görülmemiştir. Kale dibi başka, tekke başka. Evler birbirinin tepesindedir tekkede. Yolları geçit vermez, çamurdur. Çürük hortum, Hacı Aslan'ın delisi. Parmağına iplik bağlasan yerinden kıpırdayamazdı. Yaz ve kış yalnayak. Boğaz kesen alanında küçük küçük dükkanlar, tamirciler, gezgin lahmacun satıcıları, yağ çobulu, gevrek gevrek kahkeler, kazan çörekleri, düven önü kalaycıları, küçük esnaf, kalaycı çırakları, kaleden başlayıp ark başına doğru yol alan son menzili şahadil olan köpek dersi toplayıcısı çocuklar. Hayat yok, istikbal yok. Çarşı başı, bakırcılar, semerciler, bezirganlar, billuriyeciler, kavaflar, nalburiyeciler, ciğer kebapçıları, kundura tamircileri, işportacılar, attarlar, yemeniciler, külekçiler, çıkrıkçılar, eski tuz hanı arasa. Ayın ışığı sarı, gümüşsü. Yusuf'un dükkanı çarşı başının görünmez bir oyuğundadır. Ehven fiyata tamir, gizli pençe, nalça çakılır. Kabara mıhı, bir çekiç, bir örs, bir muşta, çeşitli boyda kundura çivileri, birkaç parça ıslanmış gön ve saya, çiriş, ekşi ekşi çiriş kokar Yusuf. Yatsı ezanı okunmuş, akşam yemeği çoktan yenmiştir. El ayak çekilmiştir ortalıktan. Sokaklarda tek tük kahveden dönen insanlar görülmektedir. Yusuf da kahveden dönmüş, yer yatağına oturmuş, tütün sarıyordu. Melek içeriye girdi. ''Yattı mı çocuklar?'' dedi Yusuf karısına bakmadan. ''Aman yattılar çok şükür.'' dedi Melek. ''Akşama kadar hal bırakmadılar bende.'' Çıplak kollarından kara kara damarlar fırlamıştı Yusuf'un. Kırçıl saçları kavruk buruşuk yüzüyle olduğundan da yaşlı görünüyordu. Oysa daha yaşlı denecek bir yaşta da değildi. Melek dolaptan dikiş kutusunu çıkardı, kuru tahtaya oturdu. Çocukların şöklünü dikmeye başladı. Bir süre sessiz sessiz oturdular. Neden sonra Melek, ''Bu sene kaç kırat yapsak ki tarhanayı?'' dedi. ''Çocuklar da büyüyor maşallah. Hele tarhana vakti gelsin.'' dedi Yusuf. ''Öyle ama gene de düşünüyor insan.'' dedi Melek. ''Geçen seneki ucu ucuna yetmişti. Bir kırat daha fazla yapsak yeter zahir.'' dedi Yusuf. ''Yaşar da bir seviyor ki.'' dedi Melek gülümseyerek. ''Kuru tarhanayı çıtır çıtır yiyor. Kurabiye gibi.'' Yusuf ses etmedi. Biçimlik daha tütün koydu kağıdın arasına, yuvarladı. ''Ha, az kalsın unutuyordum.'' dedi Melek. ''Yarın kıza görücü gelecek.'' Yusuf diliyle kağıdı ıslattı, sonra kağıdın ıslak yerini ince ince dişledi, gözünün altından karısına baktı. ''Kimmiş gelecek olan?'' dedi. ''Şu Kümbet mahallesindeki tenekeci var ya hani, Kadir Usta'yı mı diyorsun?'' ''Kadir Usta mı, ne bileyim ben. Geçenlerde karısıgil bizim Hidayetgil'e gelmişler de kızı orada görmüşler.'' ''Kızın Hidayetgil'de ne işi varmış?'' dedi Yusuf sertçe. ''Aman sen de, insanın sözünü ağzına tıkıyorsun.'' dedi Melek. ''Hata mı ettik sorduysak? Orada görmüşler işte. Beğenmişler, bizimkinden iyisini mi beğenecekler? Oğlan ne iş yapıyormuş? Vallahi babasıyla beraber miymiş, neymiş? Yarın gelince sorup anlarım. Ulan suyu görmeden paçaları sıvadın. Amma da hevesliymişsin ha. Nesi var kızımın?'' dedi Melek. ''Ay parçası gibi, beylere layık. Tuh, Allah kahretsin seni.'' dedi Yusuf. ''Kız anası olarak biraz nazlanacağına kalkmış bir de kızını... ''Onlara karşı böyle mi derim sanıyorsun? Diyeceğimi ben bilirim onlara. Sen işine bak. Neyse ne halt edersen et. Yol parası için de ağızlarını bir yokla bakalım. Anam nasıl? Anan mı? Nasıl olacak? Anan benden sağlam. Korkma, akşama kadar kapı kapı geziyor. Komşulara karşı ben utanıyorum. Sen yarın unutma da erik merik bir şeyler gönder çarşıdan. Ayıp olmasın misafirlere. Hele bir yarın olsun.'' dedi Yusuf. ''Allah kerimdir.'' Gece herkes uyumuştur. Ayın gümüşsü sarı ışığı damları aydınlatıyor. Açık pencerelerden odalara doluyor. Altında kuru bedenlerin kıpırdadığı örtülere vuruyor. Köpekler sokak içlerinde orada burada dolanıyor. Gelişi güzel havlıyor. Durdu düş görüyor. Düşünde Seyit abisi, daha başka delikanlılar, kimini tanıyor, kimini tanımıyor. Hepsi de bacısının arkasında dolanıyor. Laf atıyorlar. Arkadaşları kendisiyle eğleniyorlar. Bir Muzaffer var. Kendisine para veriyor. Durduğu Muzaffer'in niyetini anlıyor. İstemem diye bağırıyor. Paran başına çalınsın ulan, kahve avratlı diye tepiniyor. Sonra kayış kemerinin iri tokasıyla kendisine bacısı güzel diyen çocuğun yüzüne vuruyor. O çocuk alkanlar içinde yere yuvarlanıyor. Ben ettim sen etme diye yalvarıyor. Ama ya bacısı? Niçin böyle yürüyor? Kimsenin bacısı kendisininki gibi değil. Kimse onun gibi fingir demiyor. Yoldan geçen bütün delikanlılar bacısına bakıyor. Ne yapmalı ona? Tanrım ne yapmalı? Ahırda eşeklerini satmadan önce onu bağladıkları kara kıl yuları buluyor. Bacısı asma kütüğünün orada dururken birden atılıp yuları vücuduna dolandırıyor. Direğe sıkı sıkı bağlıyor. Bacısı ne yapsa kurtaramıyor kendisini. Sonra nasılsa eline geçen kolan kayışıyla vur Allah vur, vur Allah vur. Sultan uyumamıştı daha ama herkesin uyuduğundan emin olunca yatakta doğruldu, kalkıp pencereden baktı. Bir ses işitecek miyim diye bekledi. Bir yaprak bile kıpırdamıyordu. Ayın soluk ışığı sessiz, sessiz nefes alıyordu. Sırtını cama döndü. Ayın ışığı odanın döşemesine karşı duvara yapışmış gibi duruyordu. Yerdeki yatağı bozulmadan kalmıştı. Yorganını açmamıştı bile daha. Daha ne bekliyorum diye düşündü. Yürüdü, yüklüğün kapağını açtı. İki döşek, iki yorgan üst üste duruyordu. En altta çilteler vardı. Ayın solgun ışığında pek bir şey seçilmiyordu ama her şeyin yerini biliyordu. En alttaki döşeyi kaldırdı, bir örtü çekti. Bir bohçaydı bu, yere serdi. Sonra yüklüğün yanındaki dar gömme dolabı açtı. Dolap açılırken gıcırdadı. Tuhaf bir çekingenlikle tuttu dolabın kapağını, bekledi. Sonra ani bir gözü peklikle iyice açtı dolabı. Tahta bir elbise askısından birkaç parça entariyi aldı, katlayıp bohçanın üstüne koydu. Döndü dolabın dibinde yıkanmış, katlanmış duran çamaşırları aldı. Onları da bohçaya, entarilerin üstüne bıraktı. Dolapta bir başka askıda gene üst üste asılmış entariler vardı. Askısıyla birlikte çıkardı, pencerenin önüne getirdi, ay ışığında inceledi, en üsttekini askıdan çıkarıp yere attı. Sonra ötekilere baktı, onları da döşeğin üstüne fırlattı. Dolaba döndü, çamaşırların geri kalanını aldı. Bir iki tanesini ışığa tutup baktı, onları da döşeğin üstüne fırlattı. Bir an durdu, ne yapacaktım diye düşündü. Çömeldi, bohçayı katlamaya başladı. Daha iki ucunu üst üste koymamıştı ki yeniden kalktı, dolaba gitti. Orada bir fanilanın üstünde duran bileziği aldı. Elinin üzerinden sıyırtarak güçlükle bileğine geçirdi. Pencerenin önüne gidip dineldi, dışarıyı dinledi. Hiçbir ses duymadı. O anda açık bohçayı gördü. Aman Allah diyerek seyirtti. Bohçayı dürdü, yakasından çıkardığı bir filketeyle bohçanın uçlarını iyice tutturdu. Koltuğunun altına alıp yokladı. Hafifti. Gelmeyecek mi diye düşündü. O anda uzaktan, çok uzaktan bir hüt hüt kuşunun düşsel sesi gibi bir ıslık işitti. Aman Allah, artık bitiyor dedi. Dudakları titremeye başladı. Bohçayı yatağın üstüne bıraktı. Kapının arkasına asılı bir mantoyu kollarından geçirdi. Hafifçe sekerek pencerenin önüne vardı. Dışarıyı dinledi. O anda o aynı düşsel ıslık sesini yeniden işitti. Bohçayı koltukladı, yavaşça kapıyı açtı, avluya süzüldü, oradan da sokağa. Sokak kapısında durdu, arkasına bakmaya korktuğunu hissetti ama gene de omuzlarının üstünden geriye bir göz atmaktan kendini alamadı. Karanlıkta bir adım sesi yaklaştı, soğuk bir el bileğini yakaladı, sıkıca tuttu ve kendi elinin ateş gibi yandığını, avuçlarının terlemiş olduğunu o zaman anladı. ''Tamam mı?'' diye sordu karanlıktaki ses. Karşılık vermedi dudakları. Hala titriyordu. Bileğinden hızla çekildi. Ay ışığında bir an görünüp ilerideki duvarın gölgesinde yeniden kayboldular. Duvarlar boyunca bir kedi çevikliği ve sessizliğiyle süzülüp geçtiler. Sokağın yan caddelerinden birine açılan yerdeki küçük alanın orada bir cip duruyordu. ''İşte'' dedi delikanlı. ''Araba orada. Korkuyor musun?'' ''Yok'' dedi sultan. Ama içim üşür gibi oluyor da ondan titriyorum. Zemheri gelmiş gibi. Durdu, kan ter içinde uyandı. Elinin tersiyle gözlerini ovuşturdu. Neredeyse ağlayacaktı. Birdenbire yataktan sıçradı. Etrafı iyice seçemiyordu daha. Ama yanı başındaki yatakta ninesinin soluk alıp verdiğini hissetti. Yeniden gözlerini ovuşturdu. Kapıyı açıp çıktı, merdivenden aşağı indi, sultanın odasına girdi. Körlemesine kapı zaten açık bırakılmış, kendisini bekliyordu sanki. Ama bacısı yoktu orada. O da acayip bir dağınıklık içindeydi. Çamaşırlar, entariler orta yere atılmıştı. Acele edeyim diye düşündü. O dönmeden işimi bitireyim. Yüklüğün altındaki çekmeceyi çekti. Yüklük kapaklarının dolap kapağının açık olduğunu gördü ama bunlara dikkat etmedi. Makası aldı. Ben sana gösteririm, dedi. Makası parmaklarına geçirdi. Eline geçen bütün çamaşırları, entarileri gelişi güzel kıtır kıtır doğramaya başladı. Sonra önüne biriken yığını kucakladı. Dolabın içine bıraktı. Dolabın kapağını bastırdı ama kelebeği çevirmeden koşup dışarı çıktı. Nerede bir bacısı güzel varsa diye küfretti hırsla. Bir an sonra yatağındaydı. Sultan ne zaman çıkacak diye kulağı kirişte beklerken korkunç sessizliğin ortasında dalıp gitti. Ayın gümüşsü ışığı daha uzun bir süre sarı sarı aydınlatıp durdu damların üstünü, sokak aralarını, küçük küçük alancıkları. Kale heybetli bir anıt halinde göğe doğru ağıp duruyordu. Tenha yollardan, boğaz kesenden, uzun oluktan pek az otomobil olan birkaç sarhoş geçti. Kanlı derenin yaban otları arasında kurbağalar bırakladı. Bir cip önce kale dibindeki caddenin parke taşları üstünde hızla sarsılıp ilerledi. Sonra toprak bir yola çıktı. Toprak yola çıkınca şoför yerindeki genç adam "Hadi hayırlı yolculuklar," dedi. Direksiyona doğru yumuldu. Sonra da arkasında uzaklarda kasabanın donuk pırıltılarını bırakarak "Baş konuş mu olur her nereye ise motorun tek düze gürültüsü içinde" gazlayıp gitti.